Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum podcast dünyasının taçsız kraliçesi. Merdiven Altı Terapi Podcast'inin yaratıcısı Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazladır terapist yollarını aşındıran Deniz, bir zamanlar oldukça travmatik olan hikayelerini travmatik olduğunu unutturacak bir komiklik ve şirinlikle hem podcast hem de video formatında 80 milyonla paylaşıyor. Kulağınıza fantastik gelebilecek hemen hemen her hikayesinde tuhaf bir şekilde kendinizden bir şeyler bulabiliyorsunuz. Ama bence her şeyden önemlisi yaşadığımız bütün bu tuhaflıklar ve zorluklar içerisinde hiç de yalnız olmadığımızı çok güzel gösteriyor. Deniz'le bugün toplumsal utançlarımızın nasıl bireysel utançlara dönüştüğünü, anlatmanın ve paylaşmanın iyileştirici gücünü, babaannelerden nefret etmeyi ve bunu özgürce söyleyebilme cesaretini bulmayı, çocukluk travmalarını ve terapistlerin hayatımızdaki yerini konuştuk. Deniz'le gülmekten birbirimize zar zor laf anlattığımız podcast içinde podcast gibi formatımızı keyifle dinlemenizi diliyorum. Deniz'cim hoş geldin. Otodidak Podcast'in konukları arasındasın.
Hoş bulduk.
İğrenç bir giriş oldu. Deniz'cim merhaba, Otodidak Podcast'e hoş geldin. Nasılsın öncelikle onu bir sorayım.
Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
Keyifler yerinde mi?
Yerinde ya. Ortalama güzel bir gün.
İyi olmaya çalışıyoruz. İki podcastçi bir araya geldik. İnşallah podcast dünyasını daha da şahlandırmak ve yaygınlaştırmak üzere. Öncelikle teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Biraz bir tereddütüm vardı.
Ne demek? Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.
Süper. Sen öncelikle Deniz'i çok hızlı bir şekilde tanıttım ama Merdiven Altı Terapi isimli podcast'in yaratıcısısın ve bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de en çok dinlenen podcastlerden bir tanesi olsa gerek. Yanılıyor muyum?
Evet, iyi gidiyor baya.
Rakamları açıklamadım. Merdiven Altı Terapi'nin çıkış hikayesini merak ediyorum. Böyle bir şey, böyle bir fikir nereden geldi?
Merdiven Altı Terapi şöyle, ben aşırı fazla süredir terapiye gittiğim için on and off şekilde de olsa hani ara sıra hep kaçtım geri döndüm falan. 20 senedir terapiye gidiyordum. Ve terapiye çok fazla gittiğim için galiba orada böyle hani o analiz sürecini biraz içselleştirdim. Ve artık hani kendi kendime de yapmaya başladım. Ve böyle hani arkadaşlarım bazen bir şey anlattığında böyle hemen böyle şıpşak bir analiz yapıveriyordum. Herkes çok hoşuna gidiyordu. Böyle dalga geçiyordum işte merdiven altı terapi başladı diye böyle kaçak yan sanayi terapi anlamında böyle hani. Normalde devletin izin vermeyeceği, Sağlık Bakanlığı gelip kapatmak isteyeceği cinsten bir şey. Ve o yüzden de böyle o sonra merdiven altı terapi lafı böyle bir hani kalıp halinde oturdu benim dilime. Herkes işte böyle onun şakasını yapıyordu. Hadi yap bir merdiven altı terapi. Neden bu böyle oldu falan diye. Ondan sonra o konsept çok hoşuma gittiği için böyle bir akşam kendi kendime evde biri otururken anlatmak istediğim hikayeler böyle hani artık yazma falan yavaş geliyor. O kadar böyle konuşma isteği vardı ki içimde. Bir tane biri açtım dedim ben kaydedeyim. İlk hikaye yapıştırdıktan sonra ismi ne olsun deyince böyle merdiven altı terapi olsun dedim. Her bölüm dedim bir tane böyle terapidek gibi çatı fikri olur. Hani bir sorusu olur onun etrafında döner. O soruyu cevaplamaya çalışırım. Öyle oturttum devam etti sonra. Hoşuma gitti.
Peki sence bu kadar ilgi görmesinin sebebi nedir? Bunu nasıl açıklıyorsun?
Bunun sebebi bence mesela ben şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Sürekli böyle jenerik kelimeler ve jenerik cümlelerle işte içimizdeki ışığı bulalım, işte onun peşinden koşalım, denge falan. Ama ne bu? Işık ne? Denge ne? Hani bana gerçekten bir olay anlat ve spesifik olarak örnek üzerinden ben bunu anlamak istiyorum. Acı diye bahsettiğin şey ne acısı yani? Birisinin ölümünün acısı mı? Yoksa işte terk edilmenin acısı mı? Ne bileyim ayağını masaya çarptın onun acısı mı? Yani böyle hiç örnek verilmiyor olması beni çileden çıkarıyordu. O yüzden herkesin bu her şeyin saklama çabası da beni çok sinir eden bir şey. Yani insanlara özellikle sinir olmuyorum. Tabii ki anlıyorum utanmalarını ama zaten bu toplum olarak her şeyi saklamaya çalıştığımız için bireysel bir utanca da dönüşüyor. Hani benim ailemdeki anormal bir şeyi anlatmam insanlara çok korkutucu bir fikir gibi geliyor. Çünkü anlatamazsın. Sen bu güçsüzlüğünü eğer herkese açarsan gelip oradan saplarlar sana diye düşünülüyor. O yüzden de dedim ki hayır ben bu kuralı bozacağım ve ben başlıyorum anlatmaya ve göreceksiniz ki bana hiçbir şey olmuyor. Çünkü ben bu hikayelerle çoktan barıştım ve siz de anlatırsanız anlattıkça barışabildiğinizi göreceksiniz diye. O yüzden bence hani daha önce kimse muhtemelen babaannesinin ölüsünü kucağında uşağı taşıma hikayesini anlatmamıştır yani bir yerde. Çünkü annem de bana hatta her şey biraz oradan çıkmış şey demişti. Sakın bu hikayeyi kimseye anlatma. Ve ben de podcast yapıp yani her ay 30 bin kişinin falan dinlediği bir yere böyle her bölümü yayınladım. Şu an herkes biliyor ve bence güzel bir örnek oldu. Bir sürü çok pardon geri dönüşlerden de şey görüyorum. Herkes bana DM atıp kendi tuhaf hikayelerini yazıyor. Demek ki tam olarak varmak istediğim yere gelmiş diye düşünüyorum.
Annenin şerrinden korkmuyor musun? İnsanlar, komşular ne diyecek diye.
Yani küçükken korkuyordum. İnsanlar ne der hakkımızda, ne düşünürler diye. Yani benim meslek seçimim de diş hekimliği de zaten o yüzden de hani topluma karşı saygın ve böyle prestijli bir meslek olsun diye. Ve sonra toplumu mutlu etmeye çalışırken kendimin ne kadar mutsuz olduğumu görünce annemi dinlemenin çok iyi bir fikir olmadığını fark ettim hayatta. Çünkü onun içinde büyüdüğü yaşam koşullarıyla benimkisi çok farklı. İkimiz çok farklı karakterleriz ve şunu gördüm. Ben ne zaman bir şey yapacak olsam böyle korkunç bir şey annem sakın diyor ve ben yaptıktan sonra aferin iyi becerdin oluyor. Yaptıktan sonra herkes aferin der tabii. O yüzden artık annemi sallamıyorum. Ben yapacağım ve biliyorum ki sonunda beni hani diyeceksin helal kız sana diye.
Tonlama mükemmel oldu. Yalnız kendi annemi duyar gibiydim. İyi becerdin diye.
Evet çünkü açıkça şey demek istemiyor. Aa Deniz harikasın falan değil. Hadi oldu gibi. Hani ağzı bükerek. Oldu işte yani çatır çatır oldu.
Peki insanlardan, dinleyicilerden nasıl geri dönüşler alıyorsun? İnsanlar da sana kendi kişisel hikayeleriyle dönüyorlar ya da böyle bir danışma, bir şey danışma, bir işte benim böyle bir durumum var. Sence burada ne yapmalıyım gibi soru sormaları oluyor mu?
Çok oluyor onu zaten hani söylüyorum ben terapist değilim yani başlığa kocama yazdım merdiven altı terapi ben terapist koltuğundan değil danışan koltuğundan bir hasta olarak hani hasta kötü bir kelime de danışan olarak tecrübelerimi anlatıyorum ve o hani bazı problemlerimi nasıl çözdüğümü anlatıyorum ve kendim üzerine düşüncelerini anlatıyorum yoksa ben bir psikolog işte ya da psikoloji okumuş en azından bir insan bile değilim hiçbir alakam yok kendi kendime hayatta vardığım yerlere hani şey gibi ben bu yoldan geçtim o dikenli yoldan. O yüzden siz de aynı yoldan geçmeye çalışıyorsanız size açtığım yolu göstereyim. Buradan da böyle çıkılabiliyor düzlüğe diye. Onu göstermeye çalışıyorum. Ve şey çok oluyor dediğin gibi. Hani ben böyle korkunç bir hikayemi yani tırnak içinde korkunç tabii bu hani korkunç olacağı düşünülen babaannelerimizin, anneannelerimizin yaşındaki insanların özellikle sakın kimse anlatma diyeceği cinsin hikayelerimi anlattığımda hani İnsanlar böyle gerçekten o kadar fazla her hikayenin üzerine cevap geliyor ki herkes ben de şunu yaşadım. Benim babam böyle deli. İşte benim babaannemden ben böyle nefret ediyorum. Yani mesela çünkü o babaanneden nefret edemezsin meselesi mesela benim çok içime yara olmuştu. Niye edemiyorum? Yani seni
Ya
sokakta
etsen bile
görürsem
söyleyemezsin tabii.
evet niye söyleyemiyorum? Benim piyangodan şansıma o çıktı diye ben niye bu kadını sevmek zorunda olayım ki? Bunun gibi çok fazla toplumsal baskı var üstümüzde. O yüzden bunlara karşı böyle bir birazcık da baş kaldırı gibi de oldu bence bu podcast ve insanların da hani kendi babaannelerini sevmediğini söyleme hakkını vermesi hoşuma gitti. Şimdi çok fazla insan açıkça söylüyor ben sevmiyorum babaannemi
Evet evet ya,
diye.
insanların duygularına tercüman oldun. Her şeyden evvel bir de komik bir anlatma dilin var sanırım, o da çok şey yapıyor. Evet, ben mesela senin kadar cesaretli değilim, cesur değilim belki ama benim de podcast'e başlama amaçlarımdan bir tanesi birazcık böyle konuşulmayan şeyler konuşsun, konuşulsun, insanlar dile getirsinler diye. O yüzden sana sorular hazırladım.
Yataktaki bu en sevdiğim pozum.
Ya ben söylemedim, sen
Çok yanlış
anlatmak
anlamış.
istersen. Podcast içinde podcast diye. Bu ilk terapiye başlaman, terapiye gitme ihtiyacı duyman eğer çok özel değilse neden oldu?
Benim ilk 10 yaşımda zaten kendi isteğimle değil annem götürdü. Çünkü 10 yaşımda annem ve babam boşandı. Biz Karabük'te yaşıyorduk. Annem kardeşlerimle birlikte İstanbul'a taşındı. Ben zaten İstanbul'da yatılı okulun ilk senesini bitirmiştim. O yüzden İstanbul'a öncü birlik olarak gönderilmiştim. Annem peşimden geldi. Ve ailemizin parçalanması bayağı hani öyle şey değil hani Amerikan filmlerinde görüldüğü gibi kağıtlar imzalandı işte kendi yollarımıza gidelim falan diye böyle medeni bir ayrılma olmadı bayağı böyle hani hayır gidemezsin hayır yapacağım işte kamyonun önüne yatıyor bir tanesi diğer onu durdurmaya çalışıyor falan filan saçma sapan bir ayrılıktı ve sonrasında da annemle babamın boşanma davası bu arada 20 sene sürdü hani bizim
Oha.
hayatımız benim büyümem hep boşanma içinde geçti ve ben çocuk olarak çok şahitlik falan da yaptım mahkemelerde ve dolayısıyla bu süreç beni bayağı yıprattı en başından itibaren ve ağır bir depresyon geçirdim. Zaten en önce psikiyatriste gittik. Yankı Yazgan harika bir çocuk psikiyatristi. Ve Prozac başladım 10 yaşında bir çocuk için. Şimdi düşündüğüm zaman bayağı
Ne
ürkütücü
diyorsun
geliyor.
sen ya?
Revir'den
Evet.
alıyordum her gün. Evet. Ve terapinin faydalı olacağı da söylenince şu anki terapistime ilk kez 10 yaşımda tanıştım. Haftada 2 gidiyordum o zaman.
Birlikte büyümüşsünüz
O
işte.
şekilde. Evet, o çocuk terapistiydi ben başladığımda. Sonradan üzerine yetişkin terapistliğini tam ben yetişkin şeyine geçerken, yaşına geçerken aldı. Ayrılacağız derken ayrılmadık. 20 küsur senedir kendisini görüyorum. Harika bir kadın bu arada.
Gerçekten hep aynı terapiste mi devam ettin? Çünkü benim terapist hikayelerim çok fazla değil açıkçası. Çünkü hiç böyle bir istikrar yakalayamadım kimseyle. 20 sene gerçekten maşallah.
Ben de ya istikrarlı gitmedim zaten. O bir sene, 2 sene falan çocukken çok güzel gittim. Sonra böyle dönem dönem gittim hani, ama ondan sonra hep bir sorunlar olduğu belliydi hani. Ama şey var hani, zaten bir sürü insan terapiye gitmiyor olmasının sebebi genelde maddi şeyler bahane ediliyor. Ama ben sonrasında hiç param olmadığı dönemlerde gerçekten dişimden tırnağımdan artırıp gittim. İnsan ihtiyacı olunca o parayı nasıl uyuşturucu bağımlısı buluyor, sen de onu buluyorsun gerçekten istiyorsan hani. Ve şey bu şekilde kaçıyordum kaçıyordum. Ondan sonra son birkaç senede dedim ben gerçekten artık düzenli bir şekilde. Ha, sen şey diyordun, 20 senedir aynı terapiste gitmek yorucu olmuyor mu diyordun. Hep aynı terapiste mi gittin dedin. Ben kaçtım. Çünkü neden kaçtım? Şeyi söylüyordum işte, terapiye gitmenin asıl zorluğu para değil aslında, gerçeklerle yüzleşmek. Ne zaman ki ilk başta soft soft konuşuyorsun, sonra gitgide mesele derinleşmeye başlıyor ve senin hoşuna gitmeyen kendinle ilgili bir gerçeklik yüzeye çıkıyor. Aa diyorsun, burası benim tadımı kaçırdı ve ben her seferinde kaçıyordum. Ve kaçtıktan sonra da ama derdim de bitmiyor, hala içimde bir sorun var. Yeni terapistler deniyordum ve ondan sonra zaten gittiğim İyi terapistlerdi gerçekten. Bir iki tane dolandırıcısı dışında hepsi şey dediler. Yani senin bayağı bir geçmişin ve bayağı uzun bir hikayen var. Seninle bizim yeni bir terapi sürecine girmemiz büyük bir saçmalık olur. Sen eski terapistine geri dön dediler. Ve sonra terapistim zaten beni tekrar alırken dedi ki, Deniz, terapi yapmak zorunda değiliz. Terapi şart bir şey değil. İstemiyorsan özgürce ben terapiden ayrılmak istiyorum diyebilirsin dedi. Ben yemin ediyorum Allah belamı versin. Bu sefer düzenli geleceğim falan dedim. Ve düzgün bir şekilde son 4 senedir gidiyorum.
Peki bu terapiye gitme sürecin daha çok yaşanan şeylerle başa çıkamadığın için mi, yoksa yapısal olarak kendiyle sürekli mücadele halinde olan bir insanın olduğun için mi? Yani neden olduğunu düşünüyorsun ana sebebin, mesela senin özelinde?
Ya ne kadar güzel sorular soruyorsun. Çok hoşuma gitti.
Hazırlandım da geldim senin. İnsan kendinden biliyor,
Terapiye.
biliyor musun bazı şeyleri?
Ama soru sormak ayrı, yani apayrı bir beceri. Çok güzel gerçekten. Yani üzerine uzun uzun konuşulacak şeyler. Terapiye neden gidiyorum? Bence 2 sebebi var. Birincisi hani İngilizce'de broken derler ya, gerçekten hani hasarlı, kırık, mal için böyle hani, bence broken bir çocuktum ben. Çünkü sevmek diye öğrendiğim şey mesela özellikle babamdan çok yanlış bir şeydi. Podcast'imin yeni bölümünde babamın bana "sen güzel bir kız değilsin, hiçbir zaman buna güvenme" dediği bir hikayemi anlatıyorum hatta son bölümde. Hani bir baba sana "sen güzel değilsin ve hiçbir zaman erkekleri güzelliğini etkileyemeyeceksin, bu yüzden hep zekanı kullanmak zorundasın sen bu hayatta" dediği zaman mesela, bu seni çok içine derin bir yere yerleştiriyor ve bunu kendi kendine bir insan bence aşamaz. Ve terapide anladım ki babam benim cinselliğimle başa çıkamadığı için ve biz ayrı olduğumuz için babam da şey yolunu seçmiş aslında, belki de bilinç dışından bir yöntemle, "sen zaten güzel değilsin, sen erkeklerden uzak dur" diye bana onu öğretince, ben de özgüvenim yıkık bir kız olduğum için gerçekten de çok uzun zaman erkeklerden kaçtım. Ve sonra terapiyle birlikte düzeltince kendimi şimdi bunları yaşayabiliyorum. Ama ikinci sebebi de terapiye gidiyor olmamın, gerçekten de overthinker denilen insan benim yani. Ben gerçekten gece dahil, yani bir sürü gece, ben sabah 4 gibi genelde kalkıp bir şeyleri not eden bir insanım. Çünkü rüya görmek yerine düşünüyorum ve aklımda bir fikirle uyanıyorum. O
Zaten
yüzden uykuda.
podcast'in açılış şeyi de o değil mi? Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayı dertlerinizi düşünüyorum. Aferin çocuğum.
Güzel oğlum. Çok özendiğim bir şey uyuyabilen insanlar. Uykuyla hep sorunum oldu. Çocukken de anaokulundan kibarca atılmıştım bu yüzden. Herkes öğlenleri uyutuluyordu. Ben
Ay,
uyuyamayıp düşündüğüm
kıyamam.
için ayaklanma
Kıyamam
yapmıştım
ya.
minik böyle bir. "Uyumayın, bizi uyutmaya çalışıyorlar. Hadi hep birlikte oyunlarımıza devam edelim" diye. Sonra annemi babamı çağırıp dediler, "çocuğunuzun galiba anaokuluna çok uygun değil. Şeyi isterseniz alın" diye. Sonra o yüzden okula erken başladım. Anaokulu içimde bir şey, yarım kalmış bir heves. Şimdi gidebilsem giderim.
Aman.
Bir de doğum
Ya
günümü
ama
kutlamak istiyordum. Herkesin doğum günü kutlanıyordu. Çok pardon, son bunu söyleyip bitireceğim. Yazın
ay.
benim doğum günüm. Anaokulundan ayrıldığım için kışın ortasında yalandan doğum günüm kutlanmıştı. Çok Kötü bir hikaye.
Yani niye sordum mesela bunu? Çünkü ben ayağımı kaybettiğim zaman bana ısrarla işte bir terapist gönderdiler, bir psikiyatr geldi, bir psikolog geldi. Böyle her sabah yatağımın başucunda oturup böyle bugün kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani evet büyük bir olay yaşadığım ama sen diğer dertlerim için gel bu bir şey değil şeklinde şey yapmak zorunda kalıyordum. Neyse yani benim gerçekten çok böyle güzel bir tecrübem olmadı. Ben çok kendi kendime bir şeyler okuyup araştırarak kendimi tedavi etmek, kendimi iyileştirmek zorunda kaldım. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadar şeyi yaşayıp hani sen diyorsun ya işte annem anlatma dedi ama anlatınca hani rahatladığımı gördüm vesaire gibi. Zaten senin overthinker olarak yani fazla düşünen bir insan olarak ve belli ki hassas bir yapısı olan bir insan olarak bir kırılganlığın var. Bunları anlatıp büyük ihtimalle belki insanlardan acımasız da tepkiler alarak kırılganlığını daha fazla ortaya çıkartmıyor musun? Ya da daha da kırılgan hale getirmiyor mu seni bu kadar kendine iğrenç, overexpose diyeceğim ama kendini bu kadar ortaya koymak seni daha kırılgan hale getirmiyor mu?
Sıfır. Hiç. Tam tersine daha güçlü hissediyorum uzun zamandır.
Gerçekten mi?
Çünkü şöyle yani bence eğer içten içe anlattığım herhangi bir şeyin bir eziklik ya da bir güçsüzlük emaresi olduğunu düşünüyorsam o zaman evet anlattığım zaman hani bunu artık herkes biliyor benimle ilgili bu güçsüzlüğü diye düşünüyor olurdum. Halbuki tam tersine hani mesela ben çocukken kirpiğimi kopardım herkesten saklamaya çalışıyordum. Şimdi düşünüyorum ki bir insan kirpiğini koparıyorsa ona verebileceğimiz tek şey sevgidir. Belli ki şefkate ihtiyacı var zaten çok zor bir insanın kirpiksiz dolaşması, kontrol edemediği bir alışkanlığı olması böyle dürtüsel. O yüzden ben böyle bir acıyı zaten yaşıyorken üzerine neden bunu saklamak zorunda olayım ki? Tabii ki size anlatacağım ve siz de bu konuda lütfen bilinçlenin. Başka da kirpiğini koparan çocuklar ya da yetişkinler görürseniz etrafında benim çocukluğumda yapıldığı gibi senin kirpiğin yok neden yok demek yerine anlayın bu olayı ve ona göre daha kırılabilir bir şeyle karşınızda olduğunun farkında olarak böyle ihtiyatla yaklaşın yani ve o yüzden hani birçok insanın da mesela cevap yazması ben de kirpiğimi koparıyorum demesi ve bunu ilk kez sana söylüyorum demesi mesela çok güzel ilk adımı attın ikinci kişiye söylediğinde daha da çok rahatlayacaksın sen neden utanasın ki kirpiğini kopardığın için bu seni daha az kaliteli bir isim yapıyor daha kötü bir isim yapıyor bence utanılması gereken şeyler kötü niyetten başka çok fazla utanacak bir şey görmüyorum bir insan için.
Evet ama gerçekten bu yolda ilerleyebilmek de ciddi bir çalışma gerektiren bir şey. İnsan kolay kolay o noktaya gelmiyor. Ama işte yol açan insanların olması gerekiyor senin gibi anlatan, bunun yanlış bir şey olmadığını gösteren insanlar. Şeyi soracaktım. Bu anlatmak yani hem evet işte şefkat gösterilmesi gerekiyor diyorsun işte kirpini koparan çocuğa ama bu aynı zamanda hani terapiye destek olarak senin kendi kendini iyileştirme şeklinde olabilir mi?
Zaten terapide şöyle konuşmuştuk hani bu senin terapiyi bitirme projen gibi dedi bana terapistim. Şu an hani birazcık böyle doktoramı, tezimi yazıyorum gibi. Evet hani böyle klasör klasör her şeyi klasörleyip kaldırıyorum. Üzerine son bir kez düşünüp toparlayarak ve o fikirden emin olarak hani böyle sonunda o klasörü damgalıyorum. Okey bu klasör kapandı ve artık rafa kalkabilir diye hani. Ve bir yandan da evet gerçekten hani hem üzerine düşünüp son bir düşüncelerimi finalize ediyorum ama sesli olarak anlatmak da çok iyi geliyor. Bana hatta bir podcast'ın bölümünde şeyden bahsetmiştim. Terapistim şey demişti. Bu babaannenin hikayesini sürekli anlatıyor olmanın sebebi aslında insanlar travmaları iyileşmedikçe sürekli insanlara anlatırlar. Her tanıştıkları insana anlatırlar. Hani benim böyle bir şey yaşadım deyip hani içlerinden dışarı atmaya çalışırlar. O yüzden bu anlatma isteğinin içindeki bitmiyor diye. Ve hani şeyi gördüm gerçekten de o anlattıkça benim içimden dışarı çıkıyor. Hani böyle şey gibi çok ağır bir buzdolabını tek başına taşıyamazsın ama 3 kişi daha bir omuz atsa hani 4 kişi rahatça taşır. Artık sen de biliyorsun sen de biliyorsun artık hepinize dağıttım bu yükü. Hepiniz şimdi babaannemin cenazesinin hikayesi normal mi anormal mi düşünün. Bunu tek başıma geceleri sabaha kadar düşünen tek insan ben olamam bana çok ağır geliyor. Ve hani sonuçta İşte bir adam öldürmedim. Benim suçum olan bir hikaye değil.
Bir şey soracağım. Bu babaanne hikayesini ben kaçırdım galiba. O bölümü dinlemedim. Eğer çok
Aa.
hani herkes tabii ki o bölümü dinlesin ama
Efsane bir
burada çok
hikaye.
kısa özetleyebileceğim bir şey. Birkaç cümleyle özetleyebilir misin?
Evet, podcast'ın ikinci bölümü başlığı ailem normal değil, bu normal mi? Çünkü bence hepimiz ailelerimizin normal olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyoruz. Hiç anormal bir şey olmuyor, değil mi? Herkesin ailesinde bir takım delilikler var. Ben de o yüzden ailemden böyle bunu güzel anlatan bir delilik hikayesini paylaştım. Babaannem öldüğünde İstanbul'da ölmüştü. Babamın evinde kalıyordu. Babam bir doktor benim. Ve babamın evine gittim işte baş sağlığına. Bu arada babaannemi sevmediğimi bir kez daha hatırlatayım. Böyle o yüzden hani usulen gittim yani. Ben hani bir baş sağlığı dileyip gitmek niyetim vardı. Hani cenazesi de bir yerlerde olurdu. Ve sonra babaanne dediler Uşak'a gömülecek Uşaklı olduğu için. Tamam hadi oraya da geleyim. Cenaze arabası ne zaman gelecek? Babam dedi ki ne cenaze arabası? Cenaze arabaları dedi cenazeleri karıştırıyor. Sen bunu bilmiyor musun? Ben annemi verir miyim dedi. Ne yapacağız dedim. Ben götüreceğim annemi dedi. Ve çok uzun bir hikaye. Orada tamamını anlatıyorum. Özetle ben arabanın arka koltuğunda oturuyorum. Bu arada kefen falan hiçbir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Babaannem normal çiçekli elbisesiyle sadece ölü. Dedim kucağımda yatarak biz 7 saatte Uşak'a gittik. Ve
Ay sen ne
babamla
diyorsun?
eşi yemek molası falan verdiler. Yemek yediler. Ben kucağımda babaannemle yatıyorum. Çünkü bana dediler ki sen de gelir misin? Yani gelirsem arabada ölü bir kadın var. Birileri görüp pencereden hani biz bunu öldürdük mü? Katil miyiz? Mafya mıyız? Ne yapıyoruz belli değil. İşte bu daha da başka fantastik birçok ayrıntısı olan bu hikayeyi annem bana direkt o gün arabada işte ben mesaj attığımda anneme Uşak'a gidiyorum bu şekilde diye annem bana demişti ki sakın şu an arabadan in babana söyle ilk geriye İstanbul'a dönen bir araca bin ve bu hikayeyi hayatın boyunca kimseye anlatma. Ve ben o lafı hiç unutmuyorum. Ben o günden beri her şeyi herkese anlatıyorum.
Çok efsane bir hikayeymiş ya.
Evet.
Merdiven Altı Terapi'nin ikinci bölümü Benim Ailem Normal mi? Değil mi? Bölümün ismi o
Benim
galiba.
ailem normal değil, bu normal mi? Evet,
Ay
ailenin normal
yarabbim
olmaması
ya.
normal bence. Normal aile yok. Tabii bu kadar anormali var mı bilmiyorum.
Bir de sevdiğim bir insan olsaymış, değil mi? Sevmediğim bir insan olunca da ayrı bir şey olmuş. Gerçekten.
Sevdiğim insan olsa daha korkutucu olurdu herhalde. Babaannem hani böyle sürekli ağzını büzerek beğenmedim, sevmedim diyen bir kadın olduğu için hani ölümü çok korkutucu gelmedi. Hani yine mutsuz mutsuz ağzı büzük bir şekilde vefat etmişti. Hani bu nasıl diyeyim hani çok sevdiğim birisi olsa çok üzülürdüm. Hani komik bir karakterdi hani komik ve mutsuz bir insandı. O yüzden çok şey yapmadım hani içim parçalanmadı ama bu arada cenazede tek ağlayan insan ben olmuştum. Hikaye öyle bitiyor. Çok ilginç bir gündü.
Yani peki bu babaanne hikayenle ilgili mesela senin psikoloğunla, terapistinle konuşarak mesela çıkarımın ne oldu? Oradaki hikaye neydi senin için?
Olay şu oradaki ben bu hikayeyi senelerce gerçekten çok komik anlattım her yerde ve insanlar gülmekten hani kırıldı. Ben gittikten sonra mesela eski erkek arkadaşımın yazlık evlerinde anlatmıştım. Bütün komşulara falan anlatarak böyle her yere yayılmış, köye yayılmış hikaye falan. Ve sonra terapistim bana dedi ki Deniz bu hikaye komik bir hikaye değil. Yani sen bunu çok komik anlatıyorsun evet ama bu komik değil. Ve bunu senin anlatıyor olmanın sebebi travmatize olmuş ama ben de hayır bu çok komik diyordum. Sonra bana şunu yaptırdı. Senin annen öldüğünde bir gün eğer bir çocuğun olursa arabanın arka koltuğuna çocuğunun kucağına anneni verir misin dedi. Hadi şimdi annemi
Oha.
senin kucağında yatacak 7 saat. Ve o zaman birden böyle içime bir şey hayır dedim asla böyle bir şey yapmam tabii ki çocuğuma neden böyle bir şey yaşatayım işte senin baban bunu yaptı sana ve bu çok normal bir şey değil bu çok komik bir şey değil dedi ondan sonra terapide mesela bunu idrak ettim tabii o ben bu iş işte çocukluğuma kadar gider konuşmaya devam edersek.
Evet, söyleyecek söz bulamadım gerçekten çünkü söylediğin anda gerçekten insan gözlerimin dolduğunu hissettim böyle vücut diye böyle akın etti gözlerimi bir tuhaf bir his
Tabii
dalgası.
ama ben çocukluktan beri o babayla büyüdüğüm için hani antrenmanlı bir sporcu gibi düşünebilirsin. Senin için o daha çok yüksek
Ya
görünüyor
yine
olabilir ama ben
de
çok çıktım orayı. Evet.
evet. Peki bütün bu kadar yıllık terapi sürecinde kendinin için geliştirdiğin en güçlü silah, en etkili silah ne oldu genel olarak hayatta bu tip şeylerle başa çıkmak için böyle bir her şeye uyan bir formülün var mı?
Her şeye uyan bir formül. Öncelikle kötü bir olay olduğunda ya da kötü bir olayın olmasına endişe edeceğimde hep şey diyorum. Her şey iyi olursa her şey iyi olur. Eğer kötü olursa da bundan bir hikaye çıkar. Ben o hikayeyi
En
yazarım,
kötü podcast'te anlatırım.
anlatırım. Evet. Bu
Eyvah
bana
eyvah.
teselli oluyor. Bir de şeyi gördüm yani gerçekten podcast'te anlatmadığım birkaç tane hayatıma çok ağır şey yaşadım ve ne oldu? Şu an yine gülüyorum. Yani hayat gerçekten benim için en azından şu ana kadar hep devam etti ve o yüzden şey diyorum hani ya hani bir gün alacaksın, 2 gün alacaksın, hadi bilemedim bir sene ağlayacaksın ama sonra bir gün geliyor ve bir sabah kalktığında ağlamıyor oluyorsun ve devam ediyor. Hani o yüzden hayattan böyle mükemmel bir mutlu olaylar zinciri beklemek saçma. Hani kötü şeyler yaşadığın zaman şey diyorlar ya, Ankara'nın en güzel şeyi İstanbul'a dönüşü diye, hani her kötü şeyin olmasında bir tadı var çünkü özlüyorsun güzellikleri ve güzelliğe tekrar kavuştuğunda oh diyorsun. Yani çok kötü bir dönem bittiğinde mesela dümdüz günlere uzun zaman şükür duyuyorum ben. Ah, dümdüz hiçbir şey olmayan normal gün harika geliyor.
En
Yani
güzel
öyle bakıyorum
bölümlerim
biraz.
henüz kaydetmediklerim diyebilirsin o zaman.
Aynen, kolumda şey yazıyor. Yaşanacak çok hikaye var, yazılacak çok hikaye var. Hani iyi de olsa kötü de olsa
Dur,
bir
evet.
şeyler yaşayacağız, yazacağız.
Dövme konusunu açtın, iyi oldu. Dövmelerinde yani fotoğraflardan anladığım kadarıyla tabii ki oturup böyle psikopat gibi incelemedim hepsini ama hep böyle görebildiğim yerlerde hafif bir memento gibi kendine hatırlatmalar var orada, değil mi? Dövmelerde çok
Evet,
estetik kaygılarla
tamamı
yapılmış
hiç
şeyler değil
yok.
galiba. Neler var mesela dövmelerin arasında?
İşte mesela bu demin söylediğim yaşanacak çok hikaye var, yazılacak çok hikaye var. İşte feared before, hesitated before but tried and made it every time. Bu bir uçurumun kenarına gelip karşıdaki uçurum kenarına atlamam gerektiğinde böyle hani buna bakıp korkman çok normal. Daha öncekilerde de hep korktun ama sen atlamayı biliyorsun, yapabilirsin Deniz diyorum. Çünkü eskiden korku olduğu zaman sanki yapamayacaksın anlamına geliyordu. Hayır, zaten insan büyük bir şey yapacağı zaman korkuyor. O yüzden korkuyla artık arkadaş oldum. Hatta iyi bir şey yapıyorum demek. Korku hissediyorsam.
Oldun mu
It
gerçekten? Bunu
happens
kendine
for...
hatırlatabilir misin? Hatırlatabiliyor musun her seferinde?
Dövmelerim çok işe yarıyor. Beni çok büyüttü.
Gerçekten.
Hatta bir bölümde söylemiştim. Anne babamdan daha çok beni dövmelerim büyüttü diyebilirim. Çünkü bunlar kendi kendime öğrendiğim deniz için çalışan hayat kuralları, başka birisinin kendi hayatından çıkardıklarını bana öğretmesinden daha iyi yarıyor. Deniz, bunlar senin hayatında senin deneyimlerin sonuçları ve senin hayatın böyle gidersen doğru yoldasın. It happens for a reason yazan bir dövmem var mesela. Bu da çok ağır bir olay yaşadıktan sonra bu olay yani şey gibi hani bir kadercilik anlamında vardır bunun güzel bir mutlaka sonu, hayırlı bir işe bağlanacaktır anlamında değil. Olmuşsa bir sebebi vardır yani. Hani dünya bugün buradaysa Big Bang yüzündendir gibi. O dolayısıyla o sebep her neyse onun olmasına sonuç vermiştir ve sen buna engel olamazsın yani. Ve o yüzden o sebebi düşün ve bu senin şey, çünkü insanda birazcık üzüntünün altında şu da var bence, hani neden o şey öyle oldu? Sanki sen kontrol etsen onun önüne geçebilecek misin gibi. Hayır, geçemezsin ki. Yani başka insanların en basitinden hayatlarını kontrol edemezsin. İnsanların kendi seçimlerini yaparlar ve bu sana zarar veriyorsa üzülürsün ve engel olabileceğin anlamına gelmiyor bu üzüntü. Gibi kendine acıma, kendini acıtma yazan bir dövmem var. Bunu terapiyle ilgili güzel bir hikayesi var. Bu dövme ilk başta kendine acıma, kendini acıttı. Ve terapide bu dövme üzerine uzun uzun konuştuktan sonra Türkçe Allah'tan sondan eklenme fiillerimi kendini acıtmaya çevirdim.
Ama ne kadar
Çünkü
güzel bir hikayesi
şey,
var dövmenin kendi içinde. Bu bile bir şey yani. Çok güzel.
evet ve şey, evet yani hani o iki layerlı olması harika. Çünkü ilk başta şey diye düşünüyordum, kendimden bir hikaye çıkarmak için sporda falan da ben kendimi çok zorlayan bir insanım. Kendimi acıtmam ve böyle kanırta kanırta içimden o hikayeyi kan ter gözyaşıyla çıkması lazım diye düşünüyordum. Ve sonra terapist bir şeyleri içimizden çıkarmak için illa acının olmaması gerektiği fikrine beni ikna etti. Ben ikna oldum ve okey, bunu kendimi acıtmadan da yapabilirim. Mazoşist bir hayat tarzı benim söyleme gerek yok dedim ve o mayı koydurttum. Daha saysam çok sayarım, 30 küsür dövmem var.
Çok güzel. Terapi sürecinden aldığın en önemli derslerden bir tanesini sorsam sana, yani en böyle dönüm noktası diye nitelendirebileceğim bir hayat tecrübeni sorsam ve ondan nasıl çıktığını ve ne öğrenerek çıktığını sorsam çok mu zor ve saçma bir soru olur?
Yani radikal bakış açımda değişiklik olarak benim aklıma direkt şey geliyor. Ben eskiden haset ve kıskançlık kavramını bilmiyordum. Ve insanlar bana karşı bir kötülük yaptığında gerçekten hep benim hak ettiğimi düşünüyordum o kötülüğü. Ve sürekli kendi içimde sebebini arıyordum. Ben ne günah işledim de acaba ne suçum var diye ve sonra her şeyin benimle ilgili olmadığını, insanların kendi içinde sorunları olduğunu çok uzun sürdü bana terapistimin öğretebilmesi ve sonunda anladım ki
Aynen.
gerçekten insanların haset diye bir duygusu varmış ve o yüzden de senin bir becerin varsa hayatta kendisi ona sahip olamayacağı için senin de olmasın diye senin elinden onu almaya çalışıyor. Yani bu senin hayat neşen olabilir, işte bir şeyler üretme isteğin olabilir. Benim böyle çok fazla şeyimi elimden almaya çalışan insanlar olduğunu bana arkadaşlarım falan, yakın arkadaşlarım gerçekten çok samimi olanlar söylediğinde şey diyordum. Ya siz beni çok seviyorsunuz da gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Kim beni niye kıskansın diyordum. Hani sonra şunu anladım, yani senin illa bir dünya megastarı işte böyle pop ikonu falan olmana gerek yokmuş. İnsanlar zaten genelde en çok kıskandıkları en diplerindeki oluyor. Çünkü seni kendisine denk, kendi şeysine görüyor, kalibresinde ve aa ikimizin benzer olması gerekirken bu niye benden bir adım öne geçti diyor. Bu benim hayatıma çok büyük bir engel oluyordu ve hep o yüzden böyle İçten içe suçluluk duygusu yüzünden hep bir şeyler yapmamaya, daha geride kalmaya, kimse için hedef olmamaya, ki o insan bana gıcık olmasın diye hep böyle kendimi geri plana tutmaya çalışıyordum. Son zamanlarda bunu işte yenip, ne ya benim hikayem var, konuşacağım, çekin gidin. Hani benim mesela çok konuşuyorsun diyorlardı bana. Şu an ben konuşmamla ilgili bir şey ortaya koydum ve insanlar bana ne kadar güzel konuşuyorsun, daha çok konuşsana 20 dakika yetmiyor diyorlar. Yani çok konuşuyorsun diyen insanların niyetini şimdi anlıyorum. Ben, tabii ki bu arada 7-24 benimle yaşarsan ve hep senin sürekli konuşarak kafanı
Ah pis
kaçırıyorsam
sus diye.
hoş bir tecrübe olmayabilirdi. Yani ne güzel konuşuyorsun demek de bir opsiyon. Onu öğrendim terapide.
20 senedir terapiye devam ediyorum diyorsun. Bundan sonrası için mesela kendi kendine yola devam etmeni sağlayacak hayat becerilerine ulaştığını düşünüyor musun? Yoksa bu artık terapi
Evet.
senin için bir demir baş ve orada olması gereken ve ihtiyacın olan bir şey gibi mi görüyorsun?
Ya sonuna geldiğimizi zaten artık hissediyoruz hani, çünkü artık konuşacak konu da çok fazla, özellikle bir gündemde bir şey yoksa hani olmuyor ve artık cevapları kendi içimde gerçekten içselleştirmişim, bulabiliyorum hani. Eskiden olduğu gibi hani önümde Indiana Jones gibi böyle bıçağıyla terapistimin işte ağaç dallarını kese kese bana yol açmasına gerek yok, ben kendi yolumu açmayı öğrendim. Hani o yüzden zaten bu merdiven altı terapi gerçekten galiba terapistim dediği gibi bitirme projesi. Hani okey, ben birazcık bir şeyleri galiba çözdüm. Şimdi size o çözümlerimi anlatıyorum. Oturun bakalım. Öyle bir şey oldu biraz.
Terapistinin dışındaki bir insandan aldığın en güzel, en etkili dersi hatırlıyor musun? Öğüdü.
İki tane geliyor aklıma. Evet, bir tanesi çok ilginç bir şekilde babamın. Çünkü bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Babamın bir lafı var. Aklımdan çıkmıyor. Dünyanın bin bir türlü
Çok
hali var
kötüsün ya,
derler.
nasıl?
Sakın.
Özür dilerim lafını
Ne?
böldüm. Bozuk saat bile günde iki defa saati gösterir dedin ya.
Babamdan çok fayda gördüğümü söylemem. Yani bayağı bir zarar gördüm. Yani bu arada kötü bir insan olduğunu falan da düşünmüyorum. O da öyle birisi, ne yapalım da. Ama şu lafını hiç unutmuyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var derler Deniz. Sakın inanma. Dünyanın bin ikinci hali de vardır. Sen ona hazırlıklı ol demişti. Mesela pandemi döneminde hani şey yaptım. Yani bütün planlarını ne olabilir ki diye yapıyorsun ve al işte. Yani kim bilebilirdi dünyada bir salgın olacağını. Bana aşırı aşırı garantici olmayı öğretmişti babam. Hiç yani hiç kimseye hiçbir şeye sonuna kadar güvenme. Kendin dahil diye. O yüzden hata payı bırakmak iyi oluyor. Bir de bir arkadaşım motto falan değil de benim en büyük korkum hayattaki aç kalmaktı. Ve bana dişçi bir arkadaşım bir gün böyle artık benim o korkularımdan bunaldığım bir günde dedi ki, Deniz aç kalmak bayağı zor dedi. Gerçekten dedi, hani sen dedi çok zorlasan bile dedi Türkiye'de seni bırakmazlar, sokağa git yat yine dedi sana yemek getirir, Türkiye böyle bir yer, belki de bu Türkiye'deki çok nadir iyi özelliklerinden bir tanesi Orta Doğu'nun, yani burada insanlar dedi kimse komşusu açken tok yatamıyor yani, o yüzden dedi sen korkun buysa dedi sen hayatta korkma, sen ne istiyorsan yap, en kötü sana birisi bir mercimek çorbası verir dedi ve bu beni acayip rahatlattı ya, çünkü
Evet.
birisi de bir tane
Büyük
kitap
bir
verse
nimet
ben
gibi,
sokakta
evet.
bile evet. Yani okey dedim o zaman, ben çünkü lüks peşinde olan bir insan değilim. Benim derdim para değil. Aç kalmayacaksam dedim ben her şey devam şeye denemeye okeyim dedim ve çıktım yola. Şimdi de mesela önümdeki yeni virajlarda daha çok daha cesurum. En kötü diyorum birisi mercimek çorbası getirir. Aç
Süper.
kalmayacaksın. Çok
Şey, bu
derinlikli bir motto değil.
kariyer değişimine ilgili pek bir şey sormuyorum çünkü zaten podcastlerinde de anlatıyorsun, birkaç
Evet.
tanesinde denk geldim, oradaki duruşuna, inandığın şeylere, dolayısıyla podcast'i dinleyerek insanlar şey yapabilir ama bir yandan da önemli bir şey benim için çünkü İşte insanlar maalesef daha küçüklükten çok böyle saçma sapan şeylere şartlandırılarak hem kendilerini inançlarını kaybediyorlar hem kalıpların içinde sıkışıp kalıyorlar. Kendi bildikleri yolda ilerleme gücünü ve cesaretini bulamıyorlar kendilerini. Çünkü zaten bildikleri bir yol da yok. Dolayısıyla hani çok güzel bir hikaye seninkisi. Dediğim gibi insanlar dinlerler. Çok tebrik ediyorum ve çok gönlüme yakın buluyorum o yüzden
Teşekkürler.
seni.
Çok mutlu oldum.
Her konuğuma sorduğum bir şey, bütün bu öğrendiklerine bakarak, şimdi okullarda bir şeyler öğretiliyor ama tabii ki eksik kalıyor yani yaşam becerisi ve hayatta kalmamızı sağlayacak şeyleri pek okulda
Evet.
öğrendiğimiz söylenemez. Sen bütün bu bilginle Deniz Dülgeroğlu olarak sana deseler ki evet senin istediğin bir şeyi artık okullarda öğretmeye başlayacağız. O öğretilmesi gereken şey ne olması gerekiyor sence?
Ben sağlıklı ilişki kurmanın çocuklara ilkokulda öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki anaokulundan başlamalı. Yani hastane ziyaretine portakal ve kolonya ile gidilirden çok daha önemli bu yani. Hastane ziyaretine neyle gittiğimizin ne önemi var? Ya da kışın soba nasıl kurulur yani? Baban kurusun sobayı. Sen çocuğa öğreteceksen sağlıklı sevgi nasıl olmalı? Sağlıklı sevgiyi nasıl ayırt ederiz? Bir insan bize küstüğünde nasıl yıkılmamalıyız? Acaba o neden küsmüş olabilir? Böyle Alain de Botton'un The School of Life'ı var. Yani işte hani hayat okulu. Gerçekten okulda hayat dışında her şeyi öğretiyorlar. Coğrafyadan çok daha önemli yani. Toros dağlarını bilmesen de olur ama sen bir ayrılıkla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsan hayatta ne yapacaksın ki? Bence çocuklara bunları öğreterek başlamamız gerekiyor. Çok ciddi şekilde büyük bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum eğitimde bu anlamda.
Evet, baştan aşağı değiştirmek gerekiyor.
Yani daha anksiyetenin ne olduğunu bilmeyen ve bununla başa çıkmayı bilmeyen bir çocuk sınav anksiyetesini bir kere, yani herkes sınav anksiyetesi yaşıyor ve o çocuklar bunu bir şey olduğunu bilmiyorlar. Sınav anksiyetesi diye bir şey olduğunu bilmiyor mesela en basitinden. Yani psikolojinin olmadığı bir yerde bence ne öğretirsen öğret robot değil bu insanlar yani. Bunlara böyle yazılım yükler gibi tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı bilgi vermen hiçbir işe yaramıyor ki. Öncelikle kendisinin nasıl çalıştığını öğretmen lazım. Yani biyolojiden, kimyadan, fizikten çok çok daha önce yani demir makinenin nasıl çalıştığını bırak. Çocuk kendisinin psikolojisini nasıl çalıştığını bilmiyor ki.
Aynen.
Ben inanamıyorum yani. Çok ilginç geliyor bana.
Ya ben de bu yani özellikle şu son birkaç senede öğrendiklerimi düşünüp değerlendirdiğim zaman diyorum ki yani bunlar bana niye daha önce kimse söylemedi? Yani o kadar
Değil
farklı bir
mi?
hayatım olabilirmiş ki kendini
Evet.
severek, kendine inanarak, kendi iç sesini dinleyerek gerçekten çok bazı yıllarım, çok yıllarım boşa harcanmış gibi hissediyorum ben de. Ne yazık ki.
Ama tecrübe.
Yani evet tecrübe de yaşamasam da olurdu bence böyle bir tecrübeyi bence. Ben sana sormak istediğim şeyleri hemen hemen sordum. Bazılarını da sen kendin cevap olarak verdin. Senin bu kendi yaptığın podcast ile ilgili anlatmak istediğin ya da senin kendi kendine durduk yerde anlatamayacağın ama birisi sorsa bu podcast ile ilgili söylemek isteyebileceğim bir şey var mı diye.
Şunu söyleyebilirim. İster istemez hani Ekşi Sözlük'teki yorumları bana işte atanlar oluyor. Bazen kendim bakıyorum ya da işte başka bir yerlere bir şeyler yazıyorlar ve şeyi çok görüyorum, hani belli ki ünlü olmaya çalışıyor. Ve o laf benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü birincisi herhangi bir konuda bilinir olmaya çalışmak, evet ünlü olmaya çalışmak demektir ve bu kötü bir şey midir? Sonra ikincisinde gerçekten düşünmeye başladım ve ben gerçekten acaba bunu istiyor muyum diye. Alain de Botton'un şey diye bir lafı var. The sign of good parenting. İşte iki nokta üst üste. Your child doesn't want to be famous. İyi yetiştirilen bir çocuk ünlü olmak istemez.
Hatırladım.
Çünkü çocukken alamadığı sevgiyi insanlar genellikle sonradan başkalarından almak istiyor ve bunun bende var mı acaba diye üzerine çok düşündüm. Ve sonra fark ettim ki hayır, tam tersine aslında bilinir olmakla ilgili çok hoşuma gitmeyen şeyler var. Ben bunu hani şöyle yapabiliyor olmayı isterdim. Konsept ama izin vermiyor. Anonim bir şekilde yapıyor olmayı isterdim ama o zaman zaten bütün bu cesaretini bu işin alıp götürüyor. O yüzden aslında istediğim şey hayır, alın ismimle cismimle Deniz Zügeroğlu diye bir insanım ve size açıkça söylüyorum. Babamla şunu yaşadım, annemle bunları yaşadım. Alın ezikliklerim, alın güçsüzlüklerim ve hiçbirini korkmadan söylüyorum. Niye? Çünkü sizin de korkmamanızı istiyorum ve bir gün toplumun çok daha bunların ayıplanmadığı bir yere dönüşmesini istiyorum. Yani o yüzden amacım ünlü olmak olsaydı gerçekten hani çok aptal bir insan değilim. Üzerine senelerdir reklamcılık yapan bir insanım ve bunun çok daha hani şu an bir üç tane falan fikir sayabilirim. Çünkü beni çok daha kolay, çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum yani ünlü olmanın. Hani çok daha hiç yani podcast gibi zorlu bir yoldan başladım. Çünkü aslında para falan da değil hedefim. Ha, bir gün paraya dönüşürse ne kadar güzel olur. Ama ün de değil hedefim. Esas gerçekten beni mutlu eden şey bunun bir dönüşüme vesile olması. Çünkü ben dönüşümün hiçbir zaman böyle darbe gibi tepeden inen bir şeyin insanlara böyle hani geçeceğini düşünmüyorum. Bence göle atılan bir taş olur ve o şey olur ya, böyle etrafında bir halka oluşursun. O halkın etrafında daha büyük bir halka. Ben hep böyle bir insanın etrafındakilere yayması ve o artık o dönüşen insanların kendi etrafındakileri dönüştürmesiyle dalga dalga yayılacağını düşünüyorum. O yüzden açıkçası ben hani tabii ki de bir Türkiye'yi değiştirebilecek hani güçte bir insan değilim zaten. O kadar benim iletişim gücüm yok, ama kendi çevremdeki insanları küçük bir kitleyi de olsa değiştirsem, o beni dinleyen bir anne varsa çocuğunu o bakış açısıyla birazcık daha farklı belki cinselliğine yaklaşsa ne mutlu bana yani. Ben bunlardan çok büyük keyif alıyorum. Bir gün öleceğimizi düşünerek hani dünyada böyle bir değişikliğe katkıda bulunmuş olmak beni çok hani ölüm korkumu azaltıyor. Gözü açık gitmememe sebep olur.
Bence böyle bir değişime katkıda bulunduğundan emin olabilirsin. Benim podcast'im şu an bayağı yeni ama aldığım tepki sayısına ve yoğunluğuna şaşırıyorum açıkçası. Senin aldığın mesajları
Harika.
düşünemiyorum. Hani ne kadar çok şey, eminim ki çok hayata dokunuyorsundur ve çok güzel bir şey yapıyorsun. Çok teşekkür ederim ben kendi adıma.
Sen de çok teşekkürler.
Evet, sorularımı sordum. Çok da güzel anlattın. Çok teşekkür
Süper.
ederim konuk olduğun için.
Ben teşekkür ederim.
Podcastlerimiz gani gani dinlensin. Herkes bilsin ki bundan sonra Kral Podcast'tır. Herkes bir gün podcast dinleyecek.
Evet
İkimizin de
ya.
yolu açık olsun. Ne diyeyim?
Podcast dinlemeyenler nasıl temizlik yapıyor, nasıl yemek pişiriyor, ben anlamıyorum. Ben podcastsiz
Ben bayağı
yaşayamıyorum.
kamu spotu falan hazırlamayı düşünüyorum. Podcast nasıl ve nerede dinlenir diye. Aslında bak çok güzel bir şey yapabilirsin. Video
Çok
izlemekten
iyi.
daha iyi
İnsanlar
diye.
çünkü evet oturup başına dinlenmesi gerektiğini zannediyorlar. Hayır, başka bir sıkıcı işi yaparken bunu açacaksın yani. Radyoyla aynı
Aynen.
mantık.
Aynen, süper.
Süper.
İyi,
Çok teşekkür
harika.
ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, öpüyorum.
Görüşmek üzere, güle güle.
Otodidak podcast'i dinlediniz. Merdiven Altı Terapi podcast'inin yaratıcısı Deniz Dülgeroğlu konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız, daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takibi almayı, puanlayıp yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.